Ayrım 11.
Genç kız iyiye inandığı oranda daha kolaylıkla kendini sevgiliyle değilse bile sevgiye terk eder. Çünkü güvensizlik duymadığından tümüyle güçsüzdür, savunmasızdır. Kendini ona sevdirmek 25 yaşındaki bir erkeğin istediği anda elde edebileceği bir utkudur. Bu o kadar gerçektir ki genç kızların çevresindeki nöbetçilere, surlara bakın. Bütün bu sevimli kuşları kafeslerine kapatmak için ne manastırların duvarları yeterince yüksektir, ne anaların kilitleri yeterince sağlamdır, ne de dinin görevleri yeterince süreklidir. O kafesin üzerine birkaç çiçek serpmek sıkıntısına bile katlanmazlar. Onun için kendilerinden gizlenen o dünyayı kim bilir ne şiddetle istiyorlar, onun çekiciliğine kim bilir nasıl inanıyorlar, gelip de parmaklıkların arasından o gizli dünyanın gizlerini anlatan ilk sesi kim bilir nasıl can kulağıyla dinliyorlar, gizemli örtünün ucunu kaldıran ilk eli nasıl taparcasına seviyorlardır. Ama bir kibar fahişenin sevgisini gerçekten kazanmak bütünüyle bir başka biçimde zor bir utkudur. Onların bedeni ruhunu yıpratmıştır, duyguları yüreğini yakmıştır, sefahat duyularını zırhla kaplamıştır. Kulaklarına söylenen sözleri onlar çoktan beri bilirler. Başvurulan yolların neler olduğundan haberleri vardır. Esinlendirdikleri aşkı bile satmışlardır. Kapıldıklarından değil, meslekleri olduğundan severler. İnce hesapları onları bir bakireyi annesinin ve manastırın koruduğundan çok daha iyi korur. İşte bunun içindir ki arada sırada dinlenmek ister gibi, bahane gibi ya da avuntu gibi tutuldukları o parasız aşklar için bir geçici heves adını bulmuşlardır. Bunlar tıpkı binlerce kişiyi haraca kestikten sonra günün birinde açlıktan ölen bir zavallıya faizsiz, makbuzsuz 20 frank vermekle bütün günahlarının bağışlanacağını sanan tefecilere benzerler. Sonra Tanrı kibar bir fahişinin aşık olmasına izin verirse, önce bir bağışlamaya benzeyen bu aşk sonunda onun için hemen hemen her zaman bir ceza olur. Bu tövbede bağışlanmak yoktur. Sırtında suçlu, günahkar bütün bir geçmişi bulunan bir yaratık, birdenbire derin, içtenlikli, karşı konulmaz, asla başına gelemeyeceğini sandığı bir aşka tutulduğunu hissedip de bu eşsiz aşkını itiraf ettiğinde, bu şekilde sevilen erkek ona nasıl egemen olur, onu nasıl parmağının ucunda oynatır bilseniz. Şu sözleri söylemek hakkını ele geçirdiğinde erkek kendini ne kadar güçlü hisseder. Aşk uğruna, para için yaptıklarınızdan fazlasını yapmıyorsunuz ki. O zaman zavallı kadıncağızlar duygularının gerçekliğini nasıl kanıtlayacaklarını bilemezler. Masalın anlattığına göre çocuğun biri işçileri rahatsız etmek için uzun zaman bir tarladan "İmdat!" diye bağırarak seslenirmiş. Sonra da günün birinde bir ayı gelip onu afiyetle parçalayıp yemiş. Sık sık işinden gücünden ettiği, durmadan aldattığı kimseler onun bu kez kopardığı gerçek çığlıkları aldırmamışlar bile. Bu zavallı fahişeler içinde durum aynıdır. Ciddi biçimde gerçekten sevdikleri zaman kimse inanmaz. O kadar çok yalan söylemişlerdir ki artık bir kişi bile onlara inanmak istemez. Böylece vicdan azaplarının ortasında aşkları onları kemirir durur. O büyük özveriler, o sıkı sıkı evine kapanmalar işte buradan gelir. Kimileri bunun pek parlak örneğini vermiştir. Ama bu doğru yola yöneltici, tövbekar aşkı esinlendiren erkek, geçmişi anımsamadan onu kabul edecek kadar yüce ruhluysa, kendini bu aşka tümüyle bırakırsa, yani kısacası sevildiği gibi tam anlamıyla severse, o erkek bir hamlede bütün dünya heyecanlarını tüketir. Ve bu aşktan sonra yüreği artık bütün sevgilere kapalı kalır. O sabah evime dönerken bu düşünceleri aklıma bile getirmiyordum. Bunlar ancak başıma geleceklerin bir ön sezisi olabilirdi. Margaret'e duyduğum bütün sevgiye karşında bunlara benzer sonuçlara ulaşacağımı tahmin ediyordum. Ama bakın bugün düşünebiliyorum. Her şey geri dönülmez, onarılmaz biçimde bittiğinden bu düşünceler olup bitenlerin doğal bir sonucudur. Her neyse, biz gene bu ilişkinin ilk gününe dönelim. evime döndüğümde çılgın bir neşe içindeydim. Hayalimin Margaret'le benim arama yerleştirdiği engellerin ortadan kalktığını düşünüyordum. Artık onu elde etmiştim, ona sahip olmuştum. Onun kafasını bir parça olsun uğraştırıyordum. Cebimde apartmanın anahtarı vardı. Ben de bu anahtarı kullanmak hakkına sahiptim. İşte bunları aklıma getirince yaşamdan müthiş bir hoşnutluk duyuyor, kendimle övünüyordum ve bütün bunlara izin veren Tanrı'yı sonsuz derecede seviyordum. Genç bir erkek günün birinde bir sokaktan geçer, bir kadının yanından sıyrırcasına ilerler. Kadına bakar, arkasına döner, geçer, gider. O kadını tanımıyordur, kadının beğenileri, üzüntüleri, aşkları vardır, erkeğin onlarda hiçbir payı yoktur. Kadın için o yoktur ve kim bilir onunla konuşmaya kalksa, Margaret'in bana yaptığı gibi belki de alay ederdi. Aradan haftalar, aylar, yıllar geçer. Her biri değişik bir düzende kendi yazgısını izledikten sonra rastlantının anlaşılmaz mantığı birdenbire onları karşılaştırır. O kadın o erkeğin metresi olur ve onu sever. Nasıl? Neden? Onların iki yaşantısı artık bir tek yaşam haline gelir. Henüz aralarında bir gizlilik kurulur kurulmaz, sanki ömürleri boyunca içli dışlı yaşıyorlarmış gibi gelir onlara. Daha önceki her şey iki sevgilinin belleğinden silinir, gider. İtiraf edelim ki garip bir olgudur bu. Bana gelince bir gün öncesinden beri nasıl yaşadığımı kesinlikle anımsamıyordum artık. İlk gece boyunca konuştuğumuz sözleri aklıma getirince bütün benliğim neşe ve sevinçle coşuyordu. Ya Margaret aldatmakta pek becerikliydi ya da bana karşı daha ilk öpücükte birdenbire ortaya çıkıveren, zaten kimi zamanda doğduğu gibi ölen o ani tutkulardan birine yakalanmıştı. Düşündükçe Margaret'in hissetmediği bir aşkı yapmacıktan varmış gibi göstermeye uğraşmasına bir neden bulunmadığını söylüyordum kendi kendime. Bir de kadınların birbirinin sonucu olan iki sevme biçimleri bulunduğunu düşünüyordum. Ya yürekleriyle ya da duyularıyla severler. Bir kadın çoğu zaman yalnızca duyularının istencine boyun eğmek için aşık edinir. Sonra da hiç beklemediği bir anda fiziksel olmayan aşkın gizini öğrenir ve artık yalnız yüreğiyle yaşar. Çoğu zaman bir genç kız evlilikte yalnızca saf iki sevginin birleşmesini ararken fiziksel aşkın o ani açılışını, ruhun en saf duygularının o şiddetli sonucunu duyar, onun etkisinden kurtulamaz. Bu düşünceler arasında uyuyakaldım. Margaret'ten gelen bir mektupla uyandım. Mektupta şunları yazmıştı. İşte isteklerim. Bu akşam Woodville Tiyatrosu'na 3. perde arasında gelin. M.G. Zaman zaman başıma geldiği gibi kuşkuya kapılacak olursam, gerçeği hep elimin altında bulundurmak amacıyla o pusulayı bir çekmeceye sakladım. Gün içinde gidip kendisini ziyaret etmemden hiç söz etmiyordu. Onun için evine gitmeye cesaret edemiyordum. Ne var ki geceden önce onunla karşılaşmayı öyle şiddetli istiyordum ki dayanamadım. Bir gün önceki gibi Şanzelize'ye gidip arabayla geçişini seyrettim. Saat 7'de ben tiyatrodaydım. Bir tiyatroya ömrümde hiç bu kadar erken girmemiştim. Bütün hocalar birbiri ardından doldu, bir tanesi boş duruyordu. Zemin katta en baştaki loca. Üçüncü perdenin başlangıcında o locanın kapısının açıldığını duydum. Zaten gözlerimi hemen hemen hiç oradan ayırmıyordum. Margaret göründü. Hemen ön tarafa geçti, orkestra koltuklarında gözlerini gezdirdi, beni orada görünce bakışlarıyla teşekkür etti. O gece şahane bir güzelliği vardı. Bu güzelliğin, şıklığın nedeni ben miydim? Onu ne kadar güzel bulursam o kadar mutlu olacağıma inanacak kadar beni seviyor muydu? Henüz bunları bilmiyordum. Ama öyle bir niyeti var idiyse tam başarıya ulaşıyordu. Çünkü göründüğü anda bütün başlar birbirlerine doğru dalgalandılar. O sırada sahnede bulunan oyuncu bile yalnızca görünüşüyle seyircileri böylesine heyecanlandıran kadına baktı. İşte o kadının evinin anahtarı bendeydi ve 3-4 saat sonra gene kollarım atılacak, benim olacaktı. Aktrislerle kibar fahişeler uğruna her şeyini batıranları, iflas edenleri kınarlar. Beni asıl şaşırtan o kimselerin bu kadınlar için 20 kez daha fazla delilik etmedikleridir. Her gün aşıklarına sağladıkları o ufak tefek böbürlenmelerin, boş gururların gönülde başka bir sözcüğe sahip olmadığınıza göre erkeğin sevgilisine duyduğu aşkı ne kadar kuvvetle perçinlediğini bilmek için benim gibi o yaşamı bizzat yaşamış olmak gerekir. Locaya daha sonra Prudens girip yerleşti. Bir erkek de locanın arkasına doğru oturdu. Onu tanıdım. G. nokta nokta nokta kontuydu. Onu görünce yüreğim buz gibi oldu. Hiç kuşkusuz Margaret locasında o adamın bulunuşunun bende yarattığı heyecanın farkındaydı. Çünkü yeniden bana gülümsedi ve sırtını konta dönerek oyunu büyük bir ilgiyle izlermiş gibi göründü. Üçüncü perde arasında döndü, bir şeyler söyledi. Kont locadan çıktı, Margaret de yanına gitmem için bana işaret etti. İçeri girince bana iyi akşamlar diyerek elini uzattı. Ben de hem Margaret'a hem de Prudence'a bakarak iyi akşamlar dedim. Otursanıza. Ama birinin yerini alıyorum galiba. G nokta nokta kontu dönmeyecek mi? Dönecek. Bir dakika yalnız konuşabilmemiz için onu şeker almaya gönderdim. Bayan de Warney bu gizi biliyor. Bu sözler üzerine Beriki, evet çocuklar dedi, ama hiç merak etmeyin, ben bir şey söylemem. Margaret ayağa kalktı, locanın loş bölümüne gelerek alnımdan öptü. Neniz var sizin bu akşam, söylesenize dedi. Biraz rahatsızım. O zarif ve nükteci başına pek yakışan alaycı bir halle, gidip yatmalısınız diye sözlerini sürdürdü. Nerede? Kendi evinizde. Orada uyuyamayacağımı pekala biliyorsunuz. Öyleyse locamda bir erkek gördünüz diye gelip de burada bize surat asmayın. Onun için değil. Elbette onun için tabii. Ben bu işleri iyi anlarım ama hata ediyorsunuz. Hadi bakalım. Artık bunlardan söz etmeyelim. Gösteriden sonra Prudence'a gelirsiniz. Sizi çağırıncaya kadar orada beklersiniz. Anlaşıldı mı? Evet. Onun sözünden çıkabilir miydim hiç? Beni hala seviyor musunuz diye sordu. Sorar mısınız? Beni düşündünüz mü? Bütün gün. Biliyor musunuz ki en sonunda size aşık olmaktan korkuyorum. Bakın, Prudence'a sorun da söylesin. Şişman kadın hemen karşılık verdi. Ya, bayağı bıktırıcı bir hale geldi. Şimdi hadi bakalım, koltuğunuza dönün artık. Kont neredeyse gelir. Sizi burada bulmasına hiç gerek yok. Neden? Çünkü onu görmek hoşunuza gitmiyordu ondan. Hayır, hiç de değil. Yalnız bu akşam Woodville'e gelmek istediğinizi bana söyleseydiniz, ben de pekala onun gibi bu locayı sizin için tutardım. Ne yazık ki bunu ben istemeden tutmuş. Bana eşlik etmeyi de onu önerdi. Çok iyi biliyorsunuz ki geri çeviremezdim. Bütün yapabileceğim beni görebilmeniz için nereye gideceğimi size yazmaktan ibaretti. Çünkü en kısa zamanda sizi yeniden görmek bana da zevk veriyordu. Ama bana böyle teşekkür ettiğinize göre aldığım bu dersten yararlanacağım. Hata ettim, özür dilerim. Bağışlayın beni. Aferin size. Hadi şimdi güzel güzel yerinize dönün. Sakın bir daha kıskançlığa kapılmayın. Beni yeniden öptü. Ben de locadan çıktım. Koridorda dönen kontla karşılaştım. Koltuğuma döndüm. En sonunda G nokta nokta kontunun Margaret'ın locasında bulunması dünyanın en doğal şeyiydi. Zamanında onun aşığıydı. Ona bir loca kiralamıştı. Onunla birlikte gösteriye gelmişti. Bütün bunlar doğaldı. Margaret gibi bir kız metrosum olduğuna göre onun alışkanlıklarını kabul etmem gerekiyordu. Bütün bu düşüncelere karşın gene de gecenin geri kalan bölümünde çok üzgündüm. Prudence'un, Kont'un, Margaret'ın kapıda bekleyen arabaya bindiklerini gördükten sonra dönüp giderken müthiş tasalıydım. Bununla birlikte bir çeyrek saat sonra Prudence'un evindeydim. O da henüz dönmüştü. 13. Bölüm. Prudence beni görünce hemen hemen bizim kadar hızlı gelmişsiniz dedi. Ben de bilinçsiz bir biçimde, evet dedim. Margaret nerede? Evinde. Yalnız mı? G.Conti ile birlikte. Odada geniş adımlarla gidip geliyordum. Ne olmanız var? G.Conti'nin Margaret'in evinden çıkmasını burada beklemek hoşuma mı gidiyor sanıyorsunuz? Ama hiç akıllıca davranmıyorsunuz. Margaret'in Conti kapıya koyamayacağını anlamanız gerek. G.Conti uzun zaman onunla yaşadı, her zaman ona avuç dolusu para verdi, hala da veriyor. Margaret yılda 100.000 franktan fazla para harcar. Bir yığın borcu var. Dük ona ne isterse gönderiyor ama gereksinim duyduğu her şeyi de ondan istemeye her zaman yüzü tutmuyor. Yılda en azından 10.000 frank getiren Conti'le bozuşması doğru olmaz. Sevgili dostum, Margaret sizi çok seviyor. Ama onunla ilişkiniz, onun ve sizin çıkarınız bakımından hiçbir zaman ciddi olmamalı. Yılda 8.000 franklık bir gelirle bu kızın lüksünü karşılayamazsınız. Bu para onun arabasının giderlerini bile kapatamaz. Margaret olduğu gibi akıllı, güzel bir kız olarak kabul edin. Bir ay ya da 2 ay aşı olun. Ona çiçekler, şekerlemeler, localar ikram edin. Ama aklınıza bundan daha fazlasını sakın sokmayın. Ona da gülünç, kıskançlık sahneleri yapmaya kalkışmayın. Karşınızdakinin nasıl bir kimse olduğunu biliyorsunuz. Margaret bir namus örneği değildir. Onun hoşuna gidiyorsunuz, onu çok seviyorsunuz, geri kalanı için fazla tasalanmayın. Alınganlık taslamanız pek hoşuma gidiyor doğrusu. Paris'in en çekici metresine sahipsiniz. Sizi şahane bir apartmanda kabul ediyor, baştan ayağa elmaslarla kaplı, isterseniz size bir metalik masraf ettirmeyecek, bedavaya gelecek, gene de memnun değilsiniz. Hay kör şeytan, siz de çok şey istiyorsunuz canım. Haklısınız ama elimde değil, dayanamıyorum. O adamın, onun aşığı olması düşüncesi bana müthiş bir acı veriyor. Durun bakalım, bir kere o adam hala onun aşığı mı? Gereksinim duyduğu bir erkek o, hepsi bu kadar. 2 günden beri ona kapısını açtırmıyor. Adam bu sabah gene geldi. Locasını kabul etmekten, tiyatroya birlikte gelmesini ses çıkarmamaktan başka bir şey yapamazdı ki. Onu geri getirdi. Birkaç dakika için yukarı çıktı. Fazla kalmaz. Çünkü siz burada bekliyorsunuz. Bütün bunlar pek doğal gibi geliyor bana. Zaten Dük'ü pekala kabul ediyorsunuz ya. Evet ama o yaşlı bir adam. Hem de Margaret'in onun metresi olmadığına eminim. Sonra da çoğu zaman insan bir ilişkiyi kabul eder de 2 tanesini etmeyebilir. Bu uysallık biraz fazlaca bir hesap gibi görünür ve aşk uğruna bile olsa buna razı olan erkeği toplumun küçük gördüğü bir meslek haline getiren, o meslekten de çıkar sağlayan kimselere yaklaştırır. O dostum, ne kadar geri kafalısınız. Bu size öğüt verdiğim şeyi yapan nicelerini gördüm ben. Hem de en soylu, en zarif, en zengin erkeklerdi. Üstelik de hiç güçlük çekmeden, hiç utanıp sıkılmadan, vicdan azabı çekmeden. Canım, her gün görülen bir şeydir bu. Peki ama eğer aynı zamanda 3-4 aşıkları birden olmasa, Paris'in kibar fahişelerin sürdürdükleri o görkemli yaşantıyı ayakta tutabilmek için ne yapmalarını isterdiniz? Ne kadar hesapsız olursa olsun, Margaret gibi bir kadının masraflarını tek başına karşılayacak servet yoktur. 500.000 frank gelir sağlayan bir servet, Fransa'da çok büyük bir servettir. Gene de dostum, 500.000 franklık gelir bu masrafın hakkından gelemez. Çünkü bakın neden? Böyle bir geliri olan erkeğin kurulu düzen bir evi vardır. Atları, uşakları, arabaları, ev partileri, dostları vardır. Çoğu zaman evlidir, çocukları vardır. At yarışlarına katılır, kumar oynar, yolculuk eder, ne bileyim ben, daha birçok şeyler yapar. Bu alışkanlıklar öylesine köklüdür ki, iflas etmiş görünmeden, bir rezalete meydan vermeden, bunların hiçbirisinden vazgeçemez. Her şeyi ince ince hesapladıktan sonra, yılda 500.000 frank gelirle, bir kadına yılda 40.000 ya da olsun olsun 50.000 franktan fazlası dünyada veremez. Bu da çoktur ya, neyse. İşte böylece kadının yıllık giderlerini başka aşklar tamamlar. Margaret'la işler daha da kolaydır. Tanrı'nın büyük bir mucizesiyle 10 milyonluk yaşlı bir zengine rastladı. Adamın karısı ve kızı ölmüş. Geride gene de kendi gibi zengin yeğenlerinden başka kimse kalmamış. Karşılığında hiçbir şey istemeden Margaret'ın bütün isteklerini sağlıyor. Ama o da ihtiyardan yılda 70 bin franktan fazlasını isteyemez ya. Daha fazlasını istese bütün servetine ve ona olan bütün sevgisine karşın eminim ki reddederdi. Paris'te 20-30 bin frank geliri, yani içinde yaşadıkları toplumda ancak geçinebilecek parası olan bir yığın delikanlı var. Bunlar Margaret gibi bir kadının aşığı oldukları zaman ona verdikleri parayla yalnızca apartmanının kirasıyla hizmetçilerinin aylığını bile ödeyemeyeceğini çok iyi bilirler. Bunu bildiklerini ona söylemezler tabii. Yalnız her şeyi görmezlikten gelirler. Ondan bıkınca da çekilip giderler. Her harcamayı tek başına karşılamak gururuna kapılırlarsa ahmaklar gibi varlıklarını, yokluklarını tüketirler. İflas ettikten, arkalarında Paris'te 100 bin frank borç bıraktıktan sonra kendilerini öldürmek için Afrika'ya giderler. Kadının onlara minnettar olacağını mı sanıyorsunuz? Hiç de değil. Tam tersine, onlar uğruna durumunu feda ettiğini, onlarla yaşadığı sürede para yitirdiğini söyler. Ya, bütün bu ayrıntıları yüz kızartıcı buluyorsunuz değil mi? Bunların tümü gerçektir. Çok sevimli bir çocuksunuz. Sizi bütün kalbimle seviyorum. 20 yıldan beri kibar fahişlerin arasında yaşıyorum. Onların ne mal olduklarını bilirim. Onun için güzel bir kızın size duyduğu geçici bir hevesi ciddiye almanızı istemiyorum. Prudence sözlerini sürdürerek, sonra da dedi, bütün bunlardan başka Margaret'ın sizi gerçekten de çok sevdiğini kabul edelim. Bu ilişkinin farkına vardığı anda ikimizden birini seçmesini söyleyen dükten de konttan da vazgeçecek kadar size bağlanmış olsa kabul edersiniz ki yapacağı bu özveri aşırı olurdu. Burası yatsınamaz. Buna eşit nasıl bir özveride bulunabilirsiniz ki siz? Bıkkınlık geldiğinde, kısacası artık onu istemediğiniz zaman ona kaybettirdiklerinizin yerini doldurmak için ne yapabilirdiniz? Hiç. Servetinin ve geleceğinin bulunduğu toplumdan onu ayırmış olurdunuz. Size en güzel yıllarını verdiği için unutulur giderdi. Ya da adi bir erkek olurdunuz. O zaman da geçmişin yüzüne vurarak ondan ayrılmakla öbür aşıkları gibi davrandığınızı söyler, onu kesin bir yoksulluk içinde bırakır giderdiniz. Yahut da dürüst bir erkek olurdunuz ve sonuna kadar onu yanınızda tutmak zorunda olduğunuzu sanarak kendinizi kaçınılmaz bir felakete atardınız. Çünkü genç bir erkekte görülüp bağışlanabilecek bu ilişki yaşlı erkekte göze batar. Kadın her şeye engel olur. Erkeğin o ikinci ve son aşkları olan aile yuvasına ve mevki hırsına yer bırakmaz. Onun için dostum, inanın bana, her şeyi diğerlerine göre satın alın, kadınları da oldukları gibi kabul edin. Ve bir kibar fahişeye her ne konuda olursa olsun sizden alacaklı olduğunu söyleme hakkını vermeyin. Akıllıca ve Prudence'ın yeteneğinin dışında olacağını sandığım mantıklı bir konuşmaydı bu. Ona verecek hiçbir karşılık bulamıyordum. Sadece haklı olduğunu kabul ediyordum. Ona elimi uzattım, öğütleri için teşekkür ettim. Hadi hadi dedi. Şu kötü düşünceleri kafanızdan kovun, gülün bakayım. Yaşam çok tatlı dostum, ama baktığınız gözlüğe bağlı bu. Söz gelimi bakın, arkadaşınız Gaston'a danışın. İşte aşkı benim anladığım gibi anladığını sandığım biri.